Ayrım 13, sayfa 137. Diğer taraftan aklın yeryüzünü temsil etmesinden kasıt şudur. Gökten gelen güneş ışınlarıyla ve yağan yağmurla yeryüzünde neler meydana geliyor? Orada ne gibi değişim ve oluşumlar oluyorsa, akıl da ferdin ve toplumun hayatında aynı şeyi yapmaktadır. Yağmurdan ve güneş ışınlarından yoksun olan yeryüzünün ne hale geleceğini düşünürsek, aklın ışığından ve rahmetinden uzak kalmakla da insan hayatı o hale gelecektir. Güneş ışınları olmazsa yeryüzü karanlıktır, soğuktur, çöldür, yeşilsizdir, bereketsiz ve kalitesizdir. Demek ki güneş, yeryüzündeki oluşumların hem nedeni ve hem de kalitesi olmaktadır. İnsanın güneşi olan akıl, insanı hem sevdirir hem de sevindirir, yumuşatır, verimli kılar. Bu bakımdan akıl en büyük eğiticilerinden biri olmaktadır. Aklın tabiatı eğitmek, değiştirmek, geliştirmek, güzelleştirmek ve daima daha iyiyi, daha güzeli ve daha kaliteyi yakalamaktadır. Celaleddin Rumi, aklın insan hayatındaki yerini ve onun ahirete uzanan ürünlerini anlatırken şöyle diyor. Duygu kitabı sol elde, akıl kitabı sağ elde, sana sol yanından vermişler kitabı. O yüzden de eşikten dışarıdasın sen. Aklın duygu tabiatını almış, sağ elin son kesilmiş. Tabiatın değişmesini işit de masal değil hani. Tanrım, sen değiştir. İşin gücün değiştirmektir zaten. Şu değiştirmeni anlatmakla kılıca benzer diller. Yokluğa varlık verirsin. Bu değişmeden de üstündür. Mumdan ışık yaratırsın ve şamdana dikerler onu. Celaleddin Rumi, yukarıdaki birinci ve ikinci beyitlerinde ahirette iyi kimselerin amel defterlerinin sağdan, kötülerin ise soldan verileceği olgusuna ve bu olguyu anlatan ayetlere işaret etmektedir. Ayetler şöyledir. Kimin kitabı sağından verilirse kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Kimin kitabı da arkasından verilirse derhal yok olmayı isteyecek, alevli ateşe girecek. Zira o ailesi için de şımarmıştı. Parantez. İnşikak 7-13. Ahirette sol ele verilecek kitabı nefis, sağ ile verilecek kitabı ise akıl oluşturmaktadır diyen Celaleddin Rumi, aklın nedenli değiştiren bir güce sahip olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Ayete girersek şu gerçek ortaya çıkıyor. Akıl cehennemi cennete, zorlukları kolaylığa, kederi sevince dönüştürmektedir. Aklın olmadığı yerde de pişmanlık, şımarıklık ve cehennem vardır. Celaleddin Rumi'nin birinci beytinde yer alan "O yüzden eşikten dışarıdasın sen" ifadesi şu demektedir. Bu dünyada aklını kullanmayan, öteki dünyada cennetin, ilahi rızanın ve ödülün dışında kalacaktır. Ama o insan bu dünyada da medeniyet kapısının eşiğinin dışında kalacaktır. İnsani meziyetlerin oluşturacağı cennet denen dünya hayatının eşiğinin dışında kalacaktır. Aklını kullanamayan ne medeni oluşun ve ne de cennetin eşiğinden girebilir. İşte akıl, olumsuzlukların, karanlıkları, kederleri ve alevleri olumluya, aydınlığa, neşeye ve cennete çevirmektedir. İnsan kendi eliyle, yani iradesiyle aklı duygu haline dönüştürür. Başka bir ifadeyle nefsini aklına hakim kılarsa, duygular aklın yerine geçerse insan olmanın dışında kalacaktır. Çünkü insana insanlığını veren akıl olduğu gibi insanı Allah'a kul yapan da odur. Celaleddin Rumi'nin anlayışında bir akıl alemi kavramı vardır. Bu alemin sahip olduğu şeyleri şöyle anlatmaktadır. Yere de akıl aleminden yardım gelir, göklere de. Akıl, ışıklı, tertemiz inciler saçan bir ülkedir. Aydın, akıl alemine de sıfatlardan, varlık alemine de padişahlar padişahı olan yaratıcının zatının sıfatlarından yardım gelir. Parantez. Celaleddin Rumi. Akıl ülkesi öyle bir ülkedir ki, orada ışık, inci, temizlik ve yardım vardır. Yeryüzünü ihya eden akıldır diyen Celaleddin Rumi'ye göre akıl aleminin yardımlarıyla yeryüzü alemi gelişmektedir. Akıl alemi aydın olunca Yüce Allah'tan yardım alacaktır. İlahi yardım aydın olan akıl alemini aramaktadır. Aklın çalışmadığı yerde ilahi yardımdan pay alınamaz. Akıl denen gücü kullanamayanlar ilahi yardıma layık değillerdir. Çünkü o yardımı da hakkıyla kullanamayacak ve gerekli gelişmeyi temin edemeyeceklerdir. Parayı kullanamayan şirkete kredi verilemeyeceği gibi aklı kullanamayan da Allah yardım kapılarını kapamaktadır. Yüce Allah yardım yapacağı zaman akıl aleminin yeryüzünde neleri yaptığına, hangi incileri oluşturduğuna, nasıl bir aydınlık meydana getirdiğine bakmaktadır. Yeryüzünün imar edilmesi aklın çalıştığına delil, Allah'ın yardımının gelmesine de sebeptir. Celaleddin Rumi'nin beytinde yer alan ışık, inci ve temizlik kaliteyi ifade etmektedir. Bu kavramlar aklın yeryüzüne imar ederken hem ferdin iç aleminde, zihninde, gönlünde ve hem de toplumsal hayatta oluşturduğu bilginin nuru, incisi olmasını ve bunların cehalet karanlığını, kirliliğini temizlemesi manasını ifade etmektedir. İşte aklın insan zihninde ve gönlünde meydana getirdiği değişim bu olmaktadır. Aklını kullananların zihinlerinde ve gönüllerinde inciler vardır. Nurların aydınlığı vardır. Öfke, düşmanlık ve nefretin kirliliğini temizlemeye vardır. Celaleddin Rumi, aklın etkinliğini anlatırken duygu ile mukayesesini yapar ve şöyle der. Şu ikisiyle diriliriz. Akılla, duyguyla. Duygu ısı, olduğu yerde kalır. Akıl ısıysa akar durur. Fakat akıl ısı ancak işlerin sonlarını araştırır. Ya duygu nedir? Geçici şeylere aldanan bir şey. Akıl ısı doğru yolu götürür. Alçalır. O yola yönelir. Duygu ısıysa dileğini görür. Ona uyar, gider. Aklın dileğine uy. Bırak da bir yol kendi dileğini. Çünkü bu dilek tezci ümitsizliğe ulaştırır seni. Celaleddin Rumi, insanın tabiatında yaratılıştan var olan iki önemli güce, yani akıl ve nefse dikkat çekmektedir. Bu iki gücün birbirinden farklı olan yönlerini, insan hayatına getirdiklerini ve götürdüklerini gündeme getirmektedir. Bunları gündeme getirmesinde maksadı insanı eğitmektir. İçindeki güçleri bilmeyen, onların kendisini nasıl etkilediklerinin ve nelere götürdüklerinin farkında olmayan insanın gelişmesi ve olgunluğa yakalamasının mümkün olmayacağını bilincindeydi. İşte bu bilinçle yola çıkan Celaleddin Rumi, eğitime insanın iç aleminden başlamaktadır. Celaleddin Rumi, duygu sahibinin yerde kaldığını, değişmediğini, aklın ise devamlı akıp gittiğini söylemekle aslında Kur'an-ı Kerim'de bir ayete işaret etmektedir. Ayet şöyledir. Dileseydik elbette onu biz ayetler sayesinde yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplandığı ve hevesinin ardına düştü. Onun durumu köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da varmasan da dilini sarkıtıp solur. Parantez. Araf 176. Ayette yer alan ayetten kasıt ilahi vahidir. Vahiy akıl sayesinde anlaşılacaktır. Ayet akıllı insanlar için vardır. Akıl doğru yolu göreceğine ve o yola gideceğine göre insanı yücelten ayetlerle beraber olacaktır. Ayette yer alan veha kavramı his ve heves manalarına gelir. Celaleddin Rumi de bu duygu manasına gelmektedir. Ayet duygusunun insanı yere bağladığını, sabit kıldığını, gelişmesine ve yüceltmesine engel olduğunu açıklamaktadır. Aynısını Celaleddin Rumi de işaret etmekte, duygu sahibinin aynı yerde kaldığı ve geçici şeylerle uğraştığı gerçeğini göstermektedir. Celaleddin Rumi, yukarıda verdiğimiz ayete dikkat çekmektedir. Ayette yer alan köpek motifi de daha da önce Celaleddin Rumi'ye yer alan Yusuf'un kurda ve Musa'nın da Firavun'a dönüşmesi şeklindeki motiflere kaynaklık ettiğini bize anlatmaktadır. Onun içindir ki duygu insanı ümitsizliğe çekerken akıl da uzak ufuklara götürüp yücelteceği için ümitsizlik bulutlarını aydınlığa dönüştürmektedir. Akıl işlerin sonuca doğru yolu alırken ümit kayığını kullanır. Celaleddin Rumi'nin akıl anlayışındaki derinlemesine bir metafizik yatmaktadır. O aklın aklından, ilahi aşktan, sarhoş olanın aşkındaki akıldan bahsetmektedir. Bu husustaki görüşü şöyledir. Evet, o kendinden geçişte de bir başka çeşit akıl vardır. Fakat nerede uyanıklıktaki akıl, nerede korkulu, karmakarışık, darmadağın rüyalara dalış. Kuş kafeste kaldıkça bir başkasının buyruğu altındadır. Kafes kırıldı da kuş uçtu mu? Nerede ona geçecek buyruklar? Akıl baştayken nefs suçlar işletir. Fakat aklın aklı geldi mi, nerede kalır nefsin suçları? Yüce Allah'a olan aşkından dolayı kendinden geçen, yani kendi benliğini unutan, terk eden insanda başka bir akıl oluşmaktadır. O kendinden geçme gibi önemli manevi değişimin içinde başka bir akıl vardır. Ama Celaleddin Rumi'nin bu açıklamasını diğer bir açıdan da ele alabiliriz. İnsan sarhoş olunca kafasında akıl vardır. Ama bu akıl uyanıklıktaki akıl gibi değildir. Uyanıklıktaki akıl faaliyetini bağımsız bir şekilde sürdürmektedir. sarhoş insanın aklı bağımsız değildir. Sarhoş insanın aklı kafesteki kuşa benzer. O nefsin buyruğu altındadır. Nefsin zincirleriyle engellenen akıl hürriyetini kaybetmiştir. Celaleddin Rumi, nefsin kafesinde tutuklu kalan aklın nasıl hürriyete kavuşacağını da çare aramakta, aklın aklını yardımına çağırmaktadır. Ona göre aklın aklı gelince nefsin aklı etrafını ördüğü kafes açılır. Artık o nefis insana suç işletemez. Böylece Celaleddin Rumi'deki aklın aklı ifadesinin biz basireti anlıyoruz. Aklın gönle akması, orada gönül gözü denen basireti oluşturması gibi köklü bir değişimi ve eğitimi meydana getirmektedir. Akıl gönle akarken insana, insanlar nazarında işitilmesi güç bir kalite kazandırmaktadır. Celaleddin Rumi bu akışı şöyle anlatıyor. Aklımdan kalktım. Gönle doğru yola düştüm. Fakat onun bulunmadığı hiçbir yere görmedim. Parantez. Celaleddin Rumi. Celaleddin Rumi aklından kalkarak gönle doğru yol alırken gönülde de aklı buluyor. Bir anlamda Celaleddin Rumi akıl ile gönlü birleştiriyor ve aklın olmadığı hiçbir yer bulunamadığını itiraf ediyor. Demek ki akıldan kalkan insan yine akıl limanında demir atıyor. Gönül ülkesinin sevgi, irade, korku ve iman gibi önemli okullarının baş öğretmeni akıldır. Aklını kullanıp da düşünmeyen ve bilgi üretemeyenler aklı bu kürsüsünden uzaklaştırmaktadırlar. Akıl, gönül ülkesindeki iktidarını düşünce ve bilginin gücüyle sürdürülür. Akıl sadece gönül ülkesinin hocası değildir. O aynı zamanda tüm dünyanın da hocasıdır. A akıl, git de gelin başı, gelin yüzü süsle. Bu sanatla övün. Çünkü alemi de bezemektesin sen. Şu mektepte bir hocalıktır. Edinmişsin. İşe işler katmada. İşi boynunu arttırmalısın. Anla topladığını da adam akıllı tutansın sen. Alemi bezemektesin ifadesiyle Celaleddin Rumi, aklın kainatı süslediğini, ona güzellik kazandırdığını, onu ihya ettiğini ve onu sevilir hale getirdiğini söylemektedir. Gelin başı, gelin yüzü ifadesiyle de insanın beynini kasmektedir. Akıl, beyni süsler ve ona güzellikler kazandırır. Beyin ya da gönül mektebinde hocalık yaparken akıl işlere iş katar. Yani daima üretir. Eylemden eyleme, yeniden yeniye, güzelden daha güzele, doğrudan daha doğruya koşar. Aklın işi, işi arttırmaktır. Yani geliştirmektir. Kaliteyi yakalamaktır. Durmadan toplayan akıl, topladıklarını da tutmak gibi önemli görevi sürdürmektedir. O hep güzel, kaliteli, faydalı olan şeyleri toplar. Güzel ile faydalıyı, doğru ile kaliteli olanı bir araya getirir. Daha güzeli ve daha doğruyu oluşturmaya çalışır. Demek ki akıl durmadan üretir. Analizler yapar. Analiz ettiklerini toplayıp senteze ulaştırır. Bu işleriyle alemi süsler ve ona hocalık yapar. Celaleddin Rumi aklın ne olduğunu ve işlevini şu şekilde anlatmaktadır. Dünyanın özü, içi sensin. Sen. Geri kalanını hep kabuk. İnsan kabukla gelişir, semirir mi hiç? Yıkılıp giden her şehir bir padişahlar padişahının gölgesinden uzak kalmıştır. Güneş çekilip gitti mi ne kalır? Kapkaranlık gece. Baştan akıl fikir gidince aptallıktan, ahmaklıktan başka ne kalır başta? A akıl, bütün fitneler senin gidişinden kopuyor da sonra sen tutuyor. Akılsız başa suç buluyorsun. Nereden yüz çevirirsen orada yol bitiriş, savaş yüz gösterir. Nereye yüz döner, ne yana yüz gösterirsen orada zevk, sarhoşluk, hayranlık belirir. 18 bin alem de ancak iki kısma ayrılır. Yarısı cansızdır, ölmüştür, yarısı diri. Biliş, anlayış sahibi. Biliş, anlayış denizi var ya hani, bütün akıllar, fikirler o denizden meydana gelmiş. İşte en sona varmış akılların en son varacakları yer. Gene o deniz. Celaleddin Rumi yukarıdaki birinci beytinde gelişmeden bahsetmektedir. Buradaki gelişme manevi gelişmedir. Bu gelişmeyi sağlayacak olan öz denen akıldır. Dünyada aklın dışında kalan her şey kabuk olduğuna, kabuk da insana gıda olamayacağına göre aklın bulunduğu yerde gelişme olacaktır. İnsan kabukla uğraşmamalıdır. Öze yani içe inmelidir. Akıl insanı Allah'a yakınlaştırır. Allah'tan uzakta kalan yani aklını kullanmayan memleketlerin altı üstüne gelir. Burada aklı takip etmeyen, aklı kullanmayan toplumların yıkılacağına dikkat çekilmektedir. Onların kötüden yana bir değişime, yani bir bozuşmaya gideceği vurgulanmaktadır. Ayrıca Yunus, yüze de aklını kullanmayan toplumun üzerine yüce Allah'ın pisliği atacağını işaret etmektedir. Aklın olduğu yerde zevk vardır diyen Celaleddin Rumi, mutluluğu, dirlik, düzeni ve hayranlığı ona bağlamaktadır. Akıl, anlayış denizinden çıkan bir ağaçtır. Sonra ürünlerini de o denize gönderir. Oradan çıkar. Yine o denize döner. Celaleddin Rumi bu akıl anlayışıyla günümüzün dünya sorunlarının analizini yapmakta ve çarelerini getirmektedir. Ona göre dünyadaki sosyal çürüme, bozuşma, savaş ve düşmanlıkların sebebi akıldan uzak kalmak ve aklını kullanamamaktadır. Aklın olmadığı yerde düzelme yoktur. Cehaletin kara kabukları o toplumun üzerine çökmüş, insanlar nefes alamayacak hale gelmiş, önlerini göremez olmuşlardır. Demek ki eğitim, insanların başına ve toplum hayatına aklı çağırma faaliyetlerini icra etmek zorundadır. Akıldan gönle, gönülden diğer gönüllere akma yolunu inşa etmekle mükelleftir. Akılsız birlik, akılsız sevgi, akılsız din, akılsız değişme ve gelişme olur mu? İslam düşünürlerinden İbn Bacce, akıl ile kalite arasında önemli bağlantılar kurmaktadır. O, aklı şöyle tanımlıyor. Akıl, varlıkların mahiyetini bilmektir. Varlıklar ise düşündüğümüz ama hiçbirine yaratamadığımız, düşündüğümüz ve hem de var edebileceğimiz şeklinde iki kısmı ayırmaktadır. Bu ayrımda hareketle akıl da ikiye ayrılmaktadır. İlki, insanın onunla var etme gücüne sahip olamayacağı nazari akıldır. Ki bu akıl nakledilecek varlıkları düşünür. İkinci akıl türü ise insanın icat etmeye güç yetirebileceği sınai varlıkları düşünmesine yönelik olan pratik akıldır. Buna el-aklu, ameli adını vermektedir. Parantez İbn Bacce, Nazarun Ahar, Yukavvi, Tasavvuara, Matekaddem. Aklın bu yönü madde üzerinde öylesine çalışmalar yapar ki maddeyi aşar ve madde ona ayak bağı olamaz. Bilgi ve onun getireceği mutluluk ile insanda bir doyum meydana gelir. Bu doyum maddeden bağımsız olma kalitesini getirir. Bu kalitenin kendisi de kendi kendine yeterliktir. Gerçek düşünce insanın karşısında duran madde engelini aşıp tanrısal bir varlık olmaktadır. Maddenin egemenliğinden uzakta kalarak birliğe ve tanrısallığa ulaşabiliriz. Bu açıklamasıyla İbn Bacce kendisi işaret etmemesine rağmen Ali İmran suresinin 79. ayetini gündeme getirmekte, izahları o ayete denk düşmektedir. Ayet şöyledir. Allah'ı kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verdikten sonra hiçbir insanın diğer insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi mümkün değildir. Aksine şöyle der. Okumakta ve öğrenmekte olduğumuz kitap sayesinde tanrısal varlıklar oluruz. Ayette geçen Rabbaniyen kavramı Tanrı'ya, Rabb'a mensup, ona ait anlamını ifade etmektedir. Fahruddin Razi'ye göre Rab kavramına ilave edilen Elif ve Nun bu sıfatın kemaline işaret etmektedir. Parantez Fahruddin Razi. İnsan tanrısallığa ulaşacak kaliteyi nasıl yakalar? Bu sorunun cevabı ayette mevcuttur. Allah'a mensup bir insan olmanın dinamikleri kitaptır ve bilgi öğrenmektir. Rabbani olmanın yolu vahi ve bilgidir. Öğrenmek ve okumakla insan olma kalitesine ulaşacak ve onu elde edecektir. Ayette yer alan kitap kavramı ilahi vahiy, tedrisat kavramı ise öğrenmeyi ve okumayı ifade etmektedir. İbn Bacce'nin görüşü bu ayete götürürsek şu neticeye ulaşabiliriz. Nazari akıl düşünür. Pratik akıl icat eder. Eyleme girişir. Öğrenir. Tedrisat yapar ve bilgiyi üretir. Bilgi de hakimiyetini temin eder. Neticede maddeyi aşmasını, onun engellerine takılmamasını sağlar. Maddenin zincirinden kurtulan insan da ayetin ve İbn Bacce'nin ifadesiyle Tanrı'ya mensup bir insan olur. İşte insan, aklın faaliyeti, bağımsız çalışması, kitapla ilişkisi ve eğitimle yoğrulması sayesinde kaliteyi, yani kamil insan olmayı yakalamaktadır. Nazari, akıl pratiğe, pratik akıl kitaba ve eğitime giderek ve bu değişimleri gerçekleştirerek kaliteyi elde etmektedir. İnsan yapıp eden kurallar koyan, tavır alan, siyasal ve sosyal hayatı yönlendirmeye, değiştirmeye çalışan pratik bir varlıktır. Parantez. Yaşar Aydınlı. İbn Bacce'nin İnsan Görüşü. İstanbul. 1997. Sayfa 151.